Ayrım 35, sayfa 318. 1947 yılının Ocak ayı başlarında parti olumlu işaret verdiği takdirde adamlarının sayısını 50 bine çıkarabileceğini düşünen Marcos, daha fazla beklenmesi halinde gücünü artırmak için eline geçen en iyi fırsatların kaçırılacağını söylüyordu. Bir kez daha politik büroya başvurdu. Parti iktidarı ele geçirmeyi düşünüyor mu? Düşünmüyorsa geleceğe yönelik beklentileriniz nelerdir? Verilen yanıt her zamanki gibi baştan sağmaydı. İktidar sorunu şimdilik ortaya konulmuyor. Belki 1948'de. Marcos. Demokratik ordu politik liderliğin izin verdiği son derece dar temeller üzerinde en iyi şekilde örgütlenmeye çalışıyordu. Kadro eğitimi için genel karargahla birlikte hareket halinde bir subay okulu kuruldu. Süre gelen ufak çaplı isyanlar hükümet ordusunun savunma önlemleri almasına yol açtı. Yeni gelenler artık daha sıkı bir kontrolden geçiriliyorlardı. Yugoslavya ve Arnavutluğun yaptıkları yardımlar neredeyse sadece yaralılara yapılan tıbbi bakımla sınırlandırılmıştı. Bir İngiliz gözlemciye göre General Marcos, Sovyetler Birliği'nin besin maddesi ve maddi yardımlarına büyük umutlar bağlamıştı. Fakat yapılan belirsiz vaatlere rağmen Stalin hiçbir şey göndermedi. Edgar O'Balans, The Great Civil War, Londra, 1966, sayfa 131. Buna rağmen Ocak ayı ortalarından itibaren Yunanistan'da çalışmalarına başlayan Birleşmiş Milletler Komisyonu, yabancı saldırısına dair bulgular keşfetmekten geri durmadı. Demokratik ordu, kısmen komisyonun görevini zorlaştırmak için, kısmen de hükümet ordusunun güçlerini daha geniş bir alana yayarak zayıflamasını sağlamak için, faaliyetlerini Yunanistan'ın öteki ucuna, Güney Peloponez'deki Parnon ve Taygetos dağlarına doğru kaydırdı. Burası Grivas'ın X örgütünün bölgesiydi. Partizanlar şiddetli bir saldırıyla Sparta'yı saatlerce işgal altında tuttular. Marcos, Teselya ve Makedonya'da 100 kadar köyü ele geçirdi. Kış son derece şiddetli geçiyordu ve andarteler soğuktan korunmak için gerekli donanıma sahip değildiler. Fakat kar fırtınaları izlerini yok ediyor ve barınaklarının hükümet birliklerince keşfedilmesini engelliyordu. Nihayet Yunanistan, Yugoslavya ve Arnavutluk sınırlarının birleştiği, ülkenin tüm kuzeybatı kesimi ve Prespa Gölü'nün çevresi Demokratik Ordu'nun kontrolüne girdi. Gramos ve Visi Dağları'nın çevresindeki Sarp bölge neredeyse tamamen yalçın kayalarla kaplıydı ve partizanların yollarının kesilmesini engelliyordu. Kırsal kesimde yeni bir özgür Yunanistan oluşuyordu. Sürekli alarm halinde bulunan garnizonlar şehir ve kasabaları kontrol altında tutuyorlardı. Fakat yollar ve iç bölgeler Demokratik Ordu'nun aralıklı kontrolü altındaydı. Sayıları genellikle 100 kişiyi geçmeyen gerilla birlikleri son derece hareketliydi. Hareket halindeki 4 karargâhtan yönetiliyorlardı. Bunların biri Batı Makedonya'da, biri Doğu Makedonya ve Teselya, Marcos'un başında bulunduğu genel karargâh buradaydı. Diğer ikisi Rumeli ve Peloponez'deydi. Aris efsanesinin hala çok canlı olduğu Rumeli'deki birliklere, Ortodoks seçkinlerin dağlara gönderilen birkaç üyesinden biri, Zahariadis'in adamı Gosias komuta ediyordu. Gerçekte Gosias, Kapetanios efsanesinin doğduğu bu bölgeye bir karşı denge sağlanması amacıyla gönderilmişti. Fakat Kapetanioslar ve halk liderleri diğer bölgelerin çoğunda mücadeleye önderlik ediyorlardı. Eama bağlı gizli bir örgüt, Yafka köylerde çalışıyor ve el altından gerillaları adam, istihbarat ve yiyecek malzemesi sağlıyordu. Mart'ta Demokratik Ordu yaklaşık 13 bin savaşçıyı silahlandırmıştı. Bunların çoğu çok gençti ve artık birliklerin yaklaşık %20'si kadınlardan oluşuyordu. Marcos efsanesi Zahariadis kültünü giderek gölgede bırakıyordu. Merkez Komitesi, Demokratik Ordu'nun başında bulunan kişinin bazı özelliklerinde ölüme mahkum ettiği bir kişinin yüzünü bir gölge halinde görmeye başladı. Bu yüz, bürokratik merkeziyetçilerin baş düşmanı Aris'e aitti. İsim değişmiş fakat savaş türküsü aynı kalmıştı. Hangi dağ başında yürüyorsun Marcos? Hangi köyde yankılanıyor şimdi ayak seslerin? Hangi tepede, hangi koyakta soluklanıyorsun? Atina Savaşı'ndan önce Lamia toplantısında Marcos parti disiplini adına Aris'e karşı çıkmıştı. Çok geçmeden kendisi de tecrit politikacıların küçümsemesi ve halk liderlerine güvenilmemesi gibi deneyleri yaşayacaktı. Parti tarafından reddedilen Aris öldürülmüş, Elas'ın ikinci önemli kişisi Sarafis Ege'de bir adaya gönderilmişti. Samariniotis sınır dışı edilmişti. Dizimas önce KKK'yı seçimlere katılmaya zorlamış, hiçbir sonuç alamayınca 1944 yılında direniş güçlerinin bölünmesine neden olan dogmatik hatayı tekrarlamayarak dağlardaki hareketle güç birliği yapılmasını önermişti. Karagorgis gazetecilik faaliyetleri nedeniyle Atina'da kaldı. Birikmiş güçlüklerin ve yorgunlukların ağırlığı altında çok daha güç koşulların oluşturduğu bir atmosferde aynı olayların tekrarlandığı görülüyordu. Sadece Merkez Komitesi'nin kendi kendisini sabote eden bir yasallık çizgisi boyunca sürdürdüğü işlevinde cisimleşen doğma, değişmeden zaman dışı, insafsız ve gerçeklikten kopuk olma özelliklerini koruyarak yaşamaya devam ediyordu. Her şeye, yani hükümet güçleri ve parti liderliğine rağmen Demokratik Ordu 1947 yılının başlarında gelişmeye devam etti. İngilizlerin Maximus hükümetine duruma hakim olması ve askeri harcamalar için başka bir kaynak bulması için tanıdığı 3 aylık süre en fazla Marcos'un işine yaradı. Verilen sürenin bitim tarihi yaklaşıyordu. İngilizler 20 Şubat'ta hazinenin Yunanistan'a yeniden yardım yapılmasına karşı olduğunu Atina'daki yetkililere sezdirdiler. Yunan hükümeti 3 Mart 1947'de ekonomik ve askeri yardım sağlamak için Birleşik Devletler'e başvurdu. Böyle bir gelişmeye hazırlıklı olmak amacıyla daha önce Porter heyetini Yunanistan'a göndermiş olan Amerika, İngiltere İmparatorluğu'nun yerini almaya hazırdı ve Vietnam'da olduğu gibi birbiri ardı sıra müdahalelere yol açacak ilk resmi adımı attı. Senaryo hazırdı. Komünist tehdidi, paralı bir çetenin müttefik bir ülkeye karşı dış saldırısı, sağa kayış, askeri önlemler, kızışma. Amerika'nın Mart ayı takvimi. 12 Mart 1947, Kongre'de bir konuşma yapan Başkan Truman, Birleşik Devletler'in Yunanistan'daki vazgeçilmez çıkarlarından söz etti ve tahrip olmuş Yunanistan ekonomisinin yeniden inşa edilmesi için mümkün olan her türlü ekonomik yardımın sağlanmasını istedi. Başkan sözlerine devamlı Amerika mali yardımda bulunmazsa Yunanistan 24 saat içinde komünistlerin boyunduruğu altına girecektir diyerek uyarıda bulundu ve başlangıç olarak 3 milyon doların tahsis edilmesini istedi. Aynı dönemde Türkiye'ye 100 milyon dolar tahsis edilmişti. Bu yardım Amerika'nın Avrupa'yı Asya'ya bağlayan köprü üzerindeki stratejik çıkarlarını çok açık biçimde yansıtıyordu. Yunanistan'a yardım kararı 20 Şubat'ta Beyaz Saray'da yapılan ve Başkan General Marshall, Demokratik ve Cumhuriyetçi Parti temsilcilerinin katıldıkları gizli bir toplantının sonunda alındı. United Press Ajansı'na göre mesele parlamento heyetlerine 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana gündeme gelen en önemli mesele olarak takdim edildi. Le Monde 19 Mart 1947. Gerçekte Amerika'nın Yunanistan'a yaptığı ekonomik yardım, İngilizlerin kurtuluştan bu yana yaptıkları ekonomik yardımların toplamını aşmıştı. İngiltere Maliye Bakanı Hugh Dalton'a göre İngiltere'nin son 2 yıl içinde yaptığı harcamalar 87 milyon sterline yükselmişti. Aynı dönem içinde Amerika'nın yaptığı yardım ise 497 milyon dolar kadardı. Ki bunun 334 milyon dolarlık kısmı Birleşmiş Milletler Yardım Teşkilatı aracılığıyla gerçekleştirilmişti. Maynot, Opcit, sayfa 400. Birleşik Devletler için Batı yanlısı bir Yunan hükümetinin olanca yükünü omuzlama zamanı gelmişti. Yunanistan, Truman doktrini altında Atina'da ve diğer yerlerde yuvalanan çeşitli heyetlerin sıkı biçimde uygulanan kontrolüne girdi. Amerikalı sendika temsilcisi Mr. Brown, Ocak ayından beri Makris çetesiyle birlikte çalışıyordu. Tısaldaris hükümeti, Yunanistan Sendikalar Konfederasyonu'nun kontrolünü bu çeteye bırakmıştı. New York Post'un yorumcularından biri şöyle yazıyordu. Mr. Marshall, İçişleri Bakanlığı'ndan Balkanlar'da bizimle birlikte çalışacak güvenilir ve deneyimli sendikacıların bulunmasını istedi. Mr. Marshall'ın danışmanları, ülkemizde komünizme karşı mücadeleye önderlik eden Birleşik Devletler sendika liderlerinin her yerde etkin bir strateji uygulayabileceklerine inanıyorlar. İlk başı çeken, uzun süredir CEO Çelik İşçileri Birliği'nin başkan yardımcılığını yürüten Clint Golden olacak. Golden, Yunanistan'daki Amerikan işçi heyetine önderlik edecek. Maynot şöyle yazar. Yabancı ülkelerdeki Amerikalı görevlilerin davranışlarını İngilizlerinkiyle kıyaslamak ilginç oluyordu. Amerikalılar güven verme ve dolaylı müdahale konularında İngilizlerden çok daha az becerikliydiler. Maynot, Op. Cilt, sayfa 400. Yunanistan'ın yaptığı tüm harcamalar Amerikan heyetlerinin doğrudan onayına bağlıydı. Her yatırım etkin bir politik kontrolü de beraberinde getiriyor, hükümetin bileşimini etkiliyor, güvenlik ve istihbarat servislerinde çalışan kamu görevlilerinin seçimini belirliyor ve askeri kurmayın yönetilmesini sağlıyordu. Truman doktrininin uygulanması, Ağustos ayında Tısaldaris yönetiminde yeni bir hükümetin kurulmasına yol açtı. Bu arada Tısaldaris, Dışişleri Bakanı olarak resmi ve gayri resmi Amerikan heyetlerinin Yunanistan'ın politik ve ekonomik hayatını tamamen ele geçirmeleri için büyük bir istekle elinden gelen her şeyi yapıyordu. Washington Post şöyle yazıyordu. Washington'daki diplomatik gözlemciler, bu küçük ve bağımsız ülkenin kendi iç işlerinin yönetimini bir başka ülkeye teslim etmekte gösterdiği arzunun çağdaş tarihte bir eşi olmadığı konusunda birleşmektedirler. Truman bildirgesinin diğer bir doğrudan sonucu, Maximus hükümetinin yeni bir güç kazanması, şükran duygularını ve iyi niyetini göstermek için harekete geçmesi oldu. Atina'da bir gece içinde 600 EAM sempatizanı tutuklandı. Bu arada Balkanlardaki durumu inceleyen Birleşmiş Milletler Komisyonu'nun batılı üyeleri, Yunanistan'a yapılan dış müdahalenin Anglo-Sakson güçlerden ziyade kuzeydeki sosyalist ülkelerden kaynaklandığını ortaya koyan çok sayıda bulgu üzerinde çalışmaya devam ediyorlardı. Sovyetler tahminlerin aksine bu çalışmalara katılmamazlık etmedi. Tito ile batılı ülkeler arasındaki mevcut diplomatik bağların kesilmesinden ve Balkanlarda ortaya çıkan ve gücünün çoğunu Belgrad'dan aldığı görülen merkez kaç eğilimlerin sınırlandırılmasından endişe duyuyorlardı. UNSCOP, ne getireceği pek belli olmayan, karmaşık araştırma yöntemlerine pek başvurmayan araştırma komisyonu, genelde Atina hükümetinin tanıklığıyla yetindi. Bir gün güvenlik servisleri, itiraflarda bulunmak isteyen eski bir KKE politik kadrosunun, Kondopanos'un hazırladığı özel bir pişmanlık belgesini ortaya çıkardılar. Kondopanos, Yugoslav ve Arnavutluk birliklerinin Sikra kasabasına saldırıya geçmek üzere bir araya geldiklerini iddia ediyordu. Yugoslav delegeler, kendi yöntemleriyle küçük bir araştırma yaptıktan sonra bu adamın kız kardeşini ortaya çıkardılar. Kızın yüz yüze bulunduğu tehlikeye rağmen verdiği ifade şöyleydi. Müller adında bir Amerikan albayı her gün ağabeyimi ziyaret ediyor, ağabeyime Birleşik Devletler Büyükelçiliğinden arabayla yemek gelir ve kirli çamaşırları orada yıkanır. UNSCOP dosyaları bu tür tanıklıklar ve karşı tanıklıklarla doluydu. Bu tür karışıklıklardan çıkan sonuçlar ne Güvenlik Konseyi'nde ne de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dikkate alındı. Fakat araştırma devam ettiği sürece Anglo-Sakson müdahalesi, aksini gösteren kanıtların yokluğunda haklı çıkarılmaya devam edildi. Rapor yığınının ortaya koyduğu en kesin gerçek, sıkı yönetimin ölüme mahkum ettiği tutsakların gösterdikleri cesaretti. Bu insanlar, hükümetin oyununa katılmak için hayatlarını satmayı ve kuzey ülkelerinin müdahalesi yönünde tanıklık etmeyi reddettiler. Kellelerini kurtarmak için bir Yugoslav makinalı tüfeği gördüklerini söylemeleri yeterliydi. Fakat konuşmayı reddettiler. Komisyon, Atina'daki EAM görevlilerini de dinlemek zorundaydı. Parsaridis'ten alınan bir yazılı metin dosyaya atıldı. Marcos'la da bir görüşme yapmak, en azından böyle bir görüşme için çaba harcadığını ortaya koymak gerekiyordu. Bir toplantı düzenlendi. Hükümet ordusu bahar saldırısını başlatmıştı. Ve komisyonun hareketleri öylesine pervasızdı ki, mutlaka asgari düzeyde bazı koruma önlemleri almak gerekiyordu. Toplantının Elas'ın ilk büyük meydan savaşını verdiği yer olan Fardikambo yakınlarındaki Siatista bölgesinde yapılması düşünüldü. Görevi üstlenen alt komisyonun başkanı Yarbay Delvoy yaşadığı ilginç macerayı şöyle anlatır. B grubu 12 Mart 1947 Perşembe günü Selanik'ten ayrıldı. Program gereğince Kozani yolu üzerinden Siatista'ya doğru gidildi. Albay Lund burada Marcos'un ajanlarından biriyle buluşmayı düşünüyordu. Bize gösterilen tek güzergah buydu. Yolda hiç kimseyle ilişki kurulmayacaktı. Fakat bazı köylüler andartelerin Yerma'da bulunduklarını söylediler. Mes Safaridis ve Rian bir jiple araştırma yapmak üzere Yerma'ya gönderildiler. Gerçekten de bölgede birkaç andarte ile karşılaştık. Konvoyumuzun saat 16'da Vogatsikon yolu üzerindeki Argos Orestikon'un 1 kilometre güneydoğusundaki yol kavşağında bulunmasını söyledi. Buradan Aliakmon'un karşısına düşen tek bir insanın bile bulunmadığı geniş bir bölgenin orta yerindeki Amondara'ya bir jip gönderdik. Jip kısa sürede geri döndü. Bagajlarımızı 3 jiple Amondara'ya taşımaya karar verdik. Yolumuza oradan katırlarla devam edecektik. Seyahat Nestorion'a doğru uzanan dağlık bölge boyunca 4 saatlik bir yürüyüşü gerektiriyordu. Dağ sıraları boyunca ilerleyecek, akarsuların içinden yürüyerek geçecek ve sarp kayalara tırmanacaktık. Yürüyüş kolunun biraz dağınık olmasını gerektiren koşullar ve karanlığın bastırması seyahati daha da güçleştiriyordu. Bu arada bazı olaylar meydana geldi. Beraberimizdeki adamlardan birinin ayağı burkuldu ve batağa saplanan katırlardan birini kurtarmamız 20 dakikaya mal oldu. Böylece Nestorion'a ancak saat 21'e doğru varabildik. Ve burada Marcos'la buluşacağımız yere varabilmemiz için dağların arasından 2 saat daha yürümemiz gerektiğini öğrendik. Saat oldukça geç olmuştu ve karanlıktan ötürü dağlık bölgede ilerlerken uçurumlara düşme tehlikesi vardı. Hareket saatinin ertesi sabaha ertelenmesine karar verdim. Gün boyu Marcos'un ifadesini almak için yeterince zaman olacağını düşünüyordum. Ertesi sabah saat 9.30 civarında Kastanofiton'a vardık. Burası Arnavutluk sınırına kuş uçuşu 20 kilometre mesafedeydi. Bölgedeki andartelerin başkanı benimle yalnız konuşmak istediğini söyledi. Marcos'a ulaşmak için daha 5 saat yürümemiz gerekiyordu ve bu yolun sonunda da Marcos'u bulamayabilirdik. Fakat onun irtibat ajanlarından biriyle kesin olarak görüşebilirdik. Bunun üzerine grubu toplantıya çağırdım. Çoğunluk yeterince yürüdüğümüz fikrindeydi. Marcos bizim Selanik'ten ayrılarak buraya gelişimizi izlemiş olmalıydı. Onu burada beklemek daha akla uygun olacaktı. Ayrıca onun kontrolündeki bölgenin tam orta yerinde bulunuyorduk. Andartelerin başkanına Marcos'un buraya ne zaman gelebileceğini sordum. Yanıt verdi. Onunla temas kuracağım, kuryeyle, telefonla ve telsizle. Yarın ayın 15'i, cumartesi günü öğleden sonra ya da akşam burada olur. Fakat ertesi günü Marcos'tan hiçbir yanıt gelmedi. Akşam saatlerinde bir toplantı yaptık. Gruptakilerin çoğu bu sessizliği hayretle karşılıyordu. Çeşitli fikirler öne sürüldü. Bazıları derhal Selanik'e doğru yola çıkılmasını önerdiler. Bazıları cumartesi gecesine kadar beklenmesini istediler. Diğerleri bekleme süresinin daha da uzatılabileceği görüşündeydiler. Birleşik Devletler ve İngiliz delegeleri toplantının çeviri işlemlerinin yarım günü alacağını söylediler. Bu durumda bütün bir günün Marcos'la geçirilmesi gerekiyordu. Grubun diğer görevleri ve Marcos için ayrılan zaman hesaba katıldığında bekleme süresini uzatmanın imkansız olduğu görülüyordu. Başkan olarak geçerli bir formülün bulunması için çalışıyor fakat başarılı olamıyordum. Bu arada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden gelen delege Marcos gelene kadar beklemeye karar verdi. Suriye delegesi meslektaşlarını çoğunluk kararlarına uymaya davet ettiğinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği delegesi Marcos gelene kadar beklemek niyetinde olduğunu açıkça ortaya koydu. Bunun üzerine bu delegeye tek başına yapacağı tanıklığın tüm komisyonun tanıklığıyla aynı değerde olamayacağını söyledim. Sonunda 2'ye karşı 6 oyla karara varıldı. Marcos'un cumartesi günü öğle vaktine kadar gelmesi halinde alt komisyon onu dinlemek için toplanacaktı. Aksi halde grup Selanik'e geri dönecekti. Ertesi günü tam hareket edeceğimiz sırada andartelerin lideri kurye ile gönderilen bir mesajla çıka geldi. Mr. Zafaridis mesajı tercüme etti. Gerçekten de Marcos'tandı. Pazar ya da pazartesi günü geleceğini söylüyordu. Cumartesi günü öğle vaktine kadar bekleyen grup tam saatinde hareket etti. Henüz yola çıkmıştık ki Polonya delegesi elime bir doküman tutuşturdu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği delegesi çoğunluk kararını resmen protesto ediyordu. Dökümanı başsekretere havale ettim. Arnavut, Yugoslav ve Bulgar irtibat subayları yanıma gelerek delegelerle birlikte yolculuk edemeyeceklerini söylediler. Ben de tam delege statüsü taşımadıklarını, Güvenlik Konseyi emirlerine göre onlara düşen görevin komisyona ve şu anda alt komisyona yardım etmek olduğunu, bunun da çoğunluk kararlarına uymak anlamına geldiğini söyledim. Tutumlarında ısrar ettiler. Marcos'un kontrolü altındaki bölgeyi terk etmeden önce Mr. Zafaridis de elime bir doküman tutuşturdu. Andartelerin saflarına katıldığını açıklıyordu. Le Monde, 20-21 Eylül 1947. Delegelerin Selanik'e bu kadar çabuk dönmelerini zorlayan acil görevin ne olduğunu anlamak oldukça güçtür. Komisyon, sorunları son derece ayrıntılı olarak betimlemesine rağmen, iki gün sonra, 20 Mart'ta, Marcos'tan alınan ifadenin metnini dosyasına koymayı reddetti. 20 Mart, doğrudan Demokratik Ordu Başkanı'ndan gelen mesajda belirtilen tarihti. Hazırlanan raporda, Safaridis'i iki ay boyunca komisyonla birlikte çalıştıktan sonra dağlarda kalmaya zorlayan nedenler üzerinde de durulmadı. Marcos, hükümet güçlerinin bir dizi harekat başlattıkları Peloponez'den gelen haberler nedeniyle geç kalmıştı. Buluşma yerine geldiğinde bir alt komisyonun artık hiç kimseyi temsil etmeyen artıklarıyla konuşmak zorunda kaldı. Yanında General Kikitsas ve iki politik kadro vardı. 50 kadar andarte tarafından korunuyordu. Ayağında botlar, içinde boğazlı kazak ve üzerinde subay ceketi vardı. Bir dağlı kafası, klept bıyıkları, güldüğü zaman kısılan mavi gözleriyle, yanaklarında meydana gelen derin çizgilerle etkileyici bir ifadeye bürünen sert hatlar. Bölgede kalan delegeler, Demokratik Ordu'nun sosyalist ülkelerden ne tür bir yardım aldığını Marcos kadar iyi biliyorlardı. Bir Balkan karargahı kurma tasarımın Stalin'i batılı ülkeler kadar rahatsız ettiğini de biliyorlardı. Stalin'in Tito'nun kazandığı zaferi nasıl kuşkuyla karşıladığını, partizanların silah sağlamak için yaptıkları müracaatların ne sonuç verdiğini de biliyorlardı. Stalin'in tavrı her ne olursa olsun doğrudan müdahale etmemekti. Gönderilen yardım ise yiyecek maddeleri ve biraz silahtan, andartelerin toplam mühimmatlarının yarısından daha az ibaretti. Marcos'un sorulara verdiği yanıtlar, ancak EAM'ın açıkladığı temel tezlerin bir tekrarı olabilirdi. Bunlar, UNSCOP'un hasır altı etmeye çalıştığı bulgulara dayanan tezlerdi. Demokratik Ordu neden kuruldu? Demokratik Ordu'nun kuruluş nedenleri, doğrudan doğruya ülke içinde yaşanan olayların yapısından kaynaklanmaktadır ve Yunanistan'da iç savaşın Demokratik Balkan ülkeleri tarafından kışkırtıldığını iddia eden İngiliz işgalcileri ve monarşist, faşist çetelerin ileri sürdükleri nedenlerle ilgili değildir. Yunan halkının özgürlüğü ve ülkenin toprak bütünlüğü sadece İngilizlerden gelen müdahalelerin ve ülkeyi İngiliz emperyalizmine satan, şimdi de Amerikan emperyalizmine satmaya hazırlanan monarşist faşistlerin tehdidi altındadır. Bu durumda Demokratik Ordu'nun kurulması bir ihtiyaca cevap veriyor. Bu ihtiyaç, özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkün halkımızın arzularının tam ifadesidir. O, İngilizler tarafından yönetilen ve desteklenen monarşist çeteye karşı mücadele içinde kuruldu. Bu sözler bir nakarat gibiydi. Fakat partizanlar sadece silaha sarılarak ülkelerini kurtaramayacaklarına göre Marcos'un bu görüşleri tekrarlamaktan başka seçeneği yoktu. Öte yandan diğer delegelerin kalmayı ve dinlemeyi reddetmeleri komisyonu temsil statüsünden yoksun bırakmıştı. Marcos devam etti. Size verdiğimiz bildirgeyle Yunanistan'ın son iki yıldır içinde yaşadığı dramı tam anlamıyla değerlendirmek mümkün değildir. Monarşist faşistlerin tek bir amaçları var. Ülkeyi kendi gizli ya da açık arzularına boyun eğdirebilmek için halk hareketini ezmek. 1944 aralığında meydana gelen olaylar Yunanistan'ı anti-Sovyet bir kale, komşu demokratik ülkelere karşı yürütülen faaliyetler için bir merkez haline getirmeyi amaçlayan İngilizler tarafından sahneye konuldu. Bu politika, güçlü bir anti-Sovyet ve anti-Balkan hareket için zamanın geldiğini hisseden monarşist-faşist çetelerin Güvenlik Konseyi'ne başvurmalarıyla neticelendi. Onlar tam bir destek sağlamak için efendilerini değiştirdiler ve Amerikan emperyalizminin yardımını kabul ettiler. Yunan halkı, kim olurlarsa olsunlar, tüm işgalcilerden nefret eder ve ülkenin özgürlüğüne, bağımsızlığına ve bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide karşı çıkar. Yunan halkı, taleplerine tam bir sempati besleyen ve kendisine moral destek sağlayan Balkan halklarıyla kardeşçe ilişkiler içindedir. Daha sonra sıra silahlar sorununa geldi. Komisyonun bu konuda elinde bulunan yegane delil, direniş sırasında beyaz birliklerden alınan ve daha sonra köylerde bulunan 2-3 eski Sovyet tüfeğiydi. Komisyon üyeleri neye inanıp neye inanılmayacağını çoğu kişiden daha iyi biliyorlardı. Bildikleri diğer bir şey de Varkiza'dan sonra bazı silahların gömülmüş olmasıydı. Marcos sözlerine devam etti. 1946 yılının ortalarına kadar Elas ve EAM üyeleri dağlarda ve şehirlerde saklandılar. İlk silahlı müfrezemiz 1946 Şubat'ında Fitis köyündeki bir monarşist gruba ani bir saldırı yaparak bir miktar silah ele geçirmeyi başardı ve böyle kuruldu. Bu silahlar cephanemizin çekirdeğini oluşturdular. Daha sonra bu türden çok sayıda eylem gerçekleştirildi. Zamanla azar azar büyük savaşlara girdikçe daha ağır silahları ele geçirmeye başardık. Bu şekilde silah sağlarken Atina'daki İngiliz Büyükelçiliğinden yazılmış monarşist faşist çetelere ekipman tahsisiyle ilgili bir mektubu ele geçirdik. Birbiri ardı sıra tekrarlanan saldırılarla bu malzemenin bir kısmını ele geçirmeyi başardık. Elas'ın verdiği mücadele sırasında gerçekten de Sovyet kökenli bazı silahlara sahip olduk. Bu silahlar eski Rus savaş tutsakları, özellikle Tatarlar tarafından bize verildi. Bunlar Almanlar hesabına savaştıktan sonra Elas birliklerine katıldılar. Bu birlikler İngilizlerce silahsızlandırıldıklarında tüm ekipmana el konuldu. Bunların arasında Sovyet yapısı malzeme de vardı. Sovyetlerden silah aldığımız hikayesi buradan çıktı. Marcos önünde duran evrak çantasını açtı ve içinden bazı dokümanlar çıkardı. İngiltere Büyükelçiliği, monarşist faşist çeteler hakkında yapılan şiddetli protestolara yanıt olarak Yunanistan'daki örgütlü çete gruplarının listesini çıkarmak zorunda kaldı. Bu liste, silah verilen çete sayısının iddia edildiğinden daha az olduğunu kanıtlamak amacıyla İngiltere Büyükelçiliği'nde teşhir edildi. Marcos bir kağıt daha çıkardı. Varkiza Anlaşması yürürlüğe girdiğinde diğer şeylerin yanı sıra 22 bin tüfek ve 40 kadar makinalı tüfeği İngilizlere teslim ettik. Bu doküman faşist çetelerin Varkiza Anlaşması'ndan hemen sonra ortaya çıkmaya başladıklarını gösterir. Almanlar tarafından silahlandırılan çetelerin tarafımızdan silahsızlandırıldıkları bir sırada. Bu Elas'ın teslim ettiği silahların faşist çetelere dağıtıldığını gösterir. Bu belgeleri Temistokles, Markis'in yurtsever faaliyetleri için yerel yetkililerden yardım isteyen bazı mektupları izledi. Arkasından Nikolis, Teos ve Solas gibi çete liderlerinin mektup ve emirleri ortaya çıktı. Lamia Piskoposu, Ambrosios'tan sağlanan bir mektupta, Vorlakis adında biri Piskopos'a EAM yanlısı Bulgar diye hitap ediyor, çetelerin gösterdikleri kişilerin rahip olarak atanmaması halinde kafasının kesileceği tehdidinde bulunuyordu. Sekreter, Marcos'un ağzından çıkan her sözcüğü kaydediyordu. Bir soru daha sordu. Demokratik ordunun kontrolündeki bölgede yönetim nasıl sağlanıyor? Monarşist, faşist çetelerle işbirliği yapmamış olan görevlileri yeniden işe alıyoruz. Fakat işbirliği yapmış olanları affetmeyiz. Komünler, bir başkan yardımcısı ve bir danışman tarafından yönetiliyorlar. Bazı komünlerin liderleri kaçtı ve bunların bazıları tarafımızdan kurşuna dizildi. Hırsızlara, cinayet işleyenlere, Birleşmiş Milletler Yardım Teşkilatı'nın gönderdiği malları çalanlara ve demokratik unsurlara karşı şiddet eylemlerine girişenlere de aynı şekilde davranıyoruz. Her yerde köylülerin serbestçe oy verdikleri ve köylünün çıkarlarını gözeten yerel komiteleri seçtikleri seçimler örgütledik. Ayrıca uzmanlaşma komiteleri kurduk. Bu komitelerde muhalif partiler herhangi bir anlaşmazlığın çıkması halinde hakemlik etmek üzere temsil edildiler. Kadınlar oy verme hakkına sahiptirler ve bazı durumlarda komitelere de katılırlar. Demokratik ordunun hedefleri nelerdir? Demokratik ordu bağımsızlık ve halkın hakları için savaşıyor ve savaşacak. O Yunanistan'ın iç işlerine her türlü yabancı müdahalesine karşıdır. Çünkü onun arzusu halkın kendi kaderini belirlemesi ve yönetim şekli hakkında bizzat karar verme hakkına sahip olmasıdır. Yunanistan sorunu nasıl çözümlenebilir? EAM son derece belirgin bir programa sahiptir. İngilizler Yunanistan'ı terk etmeli ve Amerikalıların onların yerini almalarına izin verilmelidir. Ayrıca faşizmin kökünün kazınması için alınan önlemler gerçek anlamda uygulamaya konulmalıdır. Yine halkın haklarını koruyan ilkelere saygı gösterilmelidir. Tüm dış müdahaleler son bulduğu zaman Yunan halkının kendiliğinden birleşeceğine inanıyoruz. Marcos'un verdiği tüm yanıtlar, Demokratik Ordu'nun yürürlükteki platformunu ve partizanları savunma amacıyla silaha sarılmaya zorlayan ilkeleri temel aldı. Makedonya'daki Slav azınlıkların oluşturdukları hareket, NOF, Demokratik Ordu'yu destekliyordu. Bu, Yunan hükümetine Yunanistan'ın Pan-Slav saldırısıyla tehdit edildiği konusunda kullanışlı bir malzeme sağlamıştı. Alman işgali sırasında Makedonyalı Slavların büyük çoğunluğu işgalciye karşı verilen mücadele Yunan halkının yanında yer aldı. EAM iktidardayken Makedonya sorunu yoktu. Tüm yurttaşların eşitliği ilkesi gereğince Makedonya Slavlarının kendi dillerini serbestçe kullanmalarına, kendi dillerinde gazete çıkarmalarına ve okullarda kendi dillerini öğretmelerine izin verildi. Monarşist faşistlerin NOF'un Makedonya'yı Yunanistan'dan ayırmayı amaçlayan bir örgüt olduğunu iddia etmeleri, sadece onların Makedonya halkına karşı işledikleri cinayetleri gözlerden gizlemeye hizmet ediyor. Bu tür iddialar Makedonyalıları çeteler oluşturdukları ve EAM yanlısı Bulgarlar oldukları gerekçesiyle cezalandırmak için bahane olarak kullanılıyor. Son olarak sınır olayları hakkında soru soruldu. Marcos yanıt verdi. Bu olayların İngiliz İstihbarat Teşkilatı tarafından Balkanlardaki halk cumhuriyetlerinin itibarını düşürmek için örgütlenmekte olduklarını düşünüyorum. Bu bağlamda Dimçev örneğini verebilirim. Bu savaş suçlusu hapise atıldığı zaman İngilizlerle temas kurdu. Şu ya da bu şekilde, ayrıntıları bilmiyoruz, uygun bir zamanda Bulgaristan'a geri gönderildi ve burada silahlı çeteler örgütledi. Bu çetelerin başlıca amaçlarının Yunanistan'la Bulgaristan arasında olay çıkarmak olduğu görülüyor. Marcos, Demokratik Ordu'nun neye ihtiyacı olduğunu herkesten daha iyi bilen bu adamlara şu ülkeyi bir polemik tonuyla açıklayarak sözlerine son verdi. Ancak Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin bize gerekli miktarda silah yardımı yapması halinde bu mücadeleyi sonuca ulaştırabiliriz. Marcos, sosyalist delegelerle konuşmuş olmasına rağmen çölde vaaz vermişti. Söyledikleri Birleşmiş Milletler raporuna alınmadı. Alt komisyon Selanik'e vardığı sırada o da hükümet güçlerinin saldırmak üzere oldukları Hasya karargahına döndü. Selanik politik kadrosundan Zevgos, komisyonun bazı üyeleriyle 23 Mart öğleden sonrası için bir toplantı ayarlamıştı. Saat 13.30'a doğru belediye tiyatrosu yakınlarındaki bir lokantadan ayrıldı. Yolda yanına yaklaşan bir adam 6 adım mesafeden 2 kez ateş etti. Kaçmaya başladı, döndü, 2 kez daha ateş etti ve ortadan kayboldu. Zevgos bir duvarın dibine yığıldı ve öldü. Komisyon Marcos gibi onun da sesini hiçbir zaman işitmeyecekti. Zevgos da Tizimas, Siantos, Parsalidis, Karagorgis ve Çira Hajivolsiolis gibi parti içindeki seçim boykotuna en şiddetli karşı çıkan eğilime mensuptu. 31 Mart'tan sonra yasal yol terk edildiği zaman kentlerdeki militanların dağlara gönderilmelerini savunarak Zahariadis'e karşı çıkmaya devam edilmişti. Şimdi Selanik'te sokak ortasında öldürülmüş yatıyordu. Kentte Marcos'a katılmalarına izin verilmeyen binlerce eski direniş savaşçısı tutuklanıyordu.